Ayrım 8, sayfa 86. Meçhul güzel, kimlik arayışı. Mitolojide kahraman, insanın içindeki o bildik ve alışılmış ortamların güvencesinden uzaklaşıp, tehlikeli bile olsa bilinmeyenle doğru yol alma dürtüsünü temsil ediyor. Kral Arthur efsanelerinde serüven peşinde koşan şövalye, sayısız tehlikelerle karşılaşmakla birlikte yüzleşmek zorunda kaldığı en büyük iki tehlike, onursuzluk ve ölüm oluyor. Bir başka deyişle, kahraman düşlediği kusursuz kişi olma uğruna yaşamını feda etmeyi göze alıyor. Bu öyküdeki kahramanımızın adı Guinglan. Tıpkı Peredur ve Siegfried gibi ilk başında o da ne adını biliyor ne babasını tanıyor. Guinglan, tek başına büyüten annesi göz kamaştıran görüntüsünden ötürü ona güzel oğul adını veriyor. Guinglan, erkekliğe adım atar atmaz annesinin evini terk ederek soluğu Kral Arthur'un sarayında aldı. Korkusuzca kralın önüne çıkıp dilediğini kendisine bağışlamasını istedi. Gencin saflıkla özgüven karışımı bu garip tavrı karşısında duyguları okşanan kral öneriyi kabul etti. Adı sanı olmayan bu genç delikanlı öylesine yakışıklı ve çekiciydi ki kral ona meçhul güzel adını verdi. Tam o sırada bir başka yabancı çıka geldi. Helie adında genç bir kızdı bu. Arthur'dan sahibesi Galler kraliçesi sarışın Esmere'yi kurtarması için bir şövalye göndermesini istiyordu. Kötü ruhlu iki büyücü Esmere'yi bir ejderhaya dönüştürmüşlerdi ve zavallı kraliçe ancak bir öpücükle bu durumundan kurtarılabilirdi. Tabii ki Guinglan hemen ortaya atılıp ona yardım etmeye hazır olduğunu söyledi. Her dilediğini yerine getirme konusunda ona verdiği sözü anımsayan Arthur, gencin duruma el koymasına rıza gösterdi. Helie böylesine önemli bir göreve adı bile olmayan toy bir gencin atanmasına ilk anda epey içerlemişti. Öfke içinde atına binerek oradan uzaklaştı. Peşine takılan Guinglan, kadına yetişmekte bir hayli zorlandı. Ne var ki Helie çok geçmeden fikrini değiştirdi. Zira meçhul güzel, son derece yürekli ve zeki biri çıkmıştı. Korkulu geçitte karşısına çıkan hiddetli bir şövalyeyi alt etmiş, bir kızı iki devin hışmından kurtarmış ve yine kendisine saldıran üç şövalyeyi bozguna uğratmıştı. Helie ile meçhul güzel yalnızca yaya geçilebilen dar geçidi aşarak altın adaya vardılar. Ada müthiş bir şövalye tarafından korunmaktaydı ve şövalye oradaki soylu bir kızla evlenmek istiyordu. Ama bu soylu hanımefendi şövalyeyi sevmediğinden ancak geçidin başında 7 yıl boyunca nöbet tutması ve insanların yolunu kesmesi koşuluyla onunla evleneceğine söz verdi. Şövalye ilk 5 yıl boyunca bunu başarabildi. Uzun kazıklara geçirilmiş kesik başlarda bu başarısının bir göstergesiydi. Gel gelelim Guinglan ona karşı gelmiş, savaşmış ve şövalyeyi tereyağından kıl çekercesine öldürmüştü. Adanın soylu hanımefendisi, beyaz eller bakiresi, soluk kesici güzellikte bir peri kızıydı. Yıl boyu çiçeğe duran ıtırlı bitkiler ve ağaçlarla bezeli bir bahçenin ortasına kurulu kristal bir şatoda yaşamaktaydı. Peri kızı yıllardır Guinglan'e tutkundu ama genç delikanlının bundan haberi yoktu. Bu yüzden onu adaya buyur etti ve kendisiyle evlenmek istediğini söyledi. Guinglan de görür görmez kıza abayı yakmıştı. Ama Helie'nin de delikanlıya görevini anımsatması üzerine ertesi sabah erkenden orayı terk ettiler. Karanlık çöktüğünde bir şatoya vardılar. Şatonun geleneğine göre orada geceleyebilmek için kale muhafızıyla dövüşmek gerekiyordu. Guinglan at üzerinde yapılan dövüşte muhafızı bir çırpıda yenmeyi başarınca şatonun kapıları açıldı. Ertesi gün muhafız onları Senodon Çorak kentine götürdü. Helie'nin sahibesi Sarışın Esmere orada hapsedilmişti. Muhafız Guinglan'ı uyararak kentte kendisini hoş karşılayan herkese sövmesi gerektiğini söyledi. Bir zamanlar son derece şaşalı bir kent olan Senodon artık tam bir harabeye dönüşmüştü. Kırık dökük bir kapıdan geçen Guinglan bir süre atının sırtında terk edilmiş harap kulelerin arasında yol aldı ve sonunda bir saraya vardı. Soluk yüzlü halk ozanları onu güle oynaya karşılamak için sarayın mumla aydınlatılmış pencerelerine çıkmışlardı. Ancak Guinglan emirlere uyup onlara hiç yüz vermedi. Saraya girer girmez baltaların saldırısına uğradı. Ancak baltaları tutan eller görünmezdi. Derken ağzından alevler saçan bir at üzerinde dev bir şövalye beliriverdi. Korkudan ödü patlamasına karşın Guinglan şövalye ile yiğitçe dövüştü ve onu öldürdü. Şövalyenin cansız bedeni mucizevi bir biçimde yere yığılır yığılmaz gözleri önünde taşa dönüştü. Bunun üzerine ozanlar ellerindeki mumlarla ortalıktan toz oldular. Karanlıkta tek bir başına kalan Gwynglen, güzeller güzeli beyaz elli bakireyi düşünerek moralini yüksek tutmaya çalışıyordu. Tam o sırada yanı başında beliren ve ağzından alevler saçan bir yılan dudaklarına bir öpücük kondurdu. Gizemli bir seste kulağını, "Adın Gwynglen, Gawain'in oğlusun sen," diye fısıldadı. Görevini sonunda tamamlamış olmanın huzuruyla Gwynglen oracıkta uykuya kaldı. Yorgun olmasına yorgundu ama kim olduğunu artık öğrenmiş olmanın mutluluğu her şeye değerdi. Uyandığında ortalık apaydınlıktı ve yanında güzel bir kadın, yeniden insana dönüşen sarışın esmere vardı. Ne var ki beyaz elli bakirenin güzelliği yanında kadının güzelliği solda sıfır kalırdı. Esmere başından geçenleri Gwynglen'e anlatırken Mabon ve Evrain adında iki büyücünün lanetine uğradığını, kendisini zorla Mabon'la evlendirmek isteyen büyücülerin kenti de lanetlediklerini söyledi. Bu yüzden orada yaşayan herkes kenti terk etmek zorunda kalmıştı. Mabon bir gece önce Gwynglen'in öldürdüğü alevler saçan atın üzerindeki dev şövalyeydi. Büyünün kalkmasıyla birlikte Esmere de Gwynglen ile evlenmeye niyetlendi. Önce öneriyi kabul eden Gwynglen, sonradan gönlünün güzel peri beyaz elli bakirede olduğuna karar verdi. Yeniden altın adaya döndü ve sonunda periyle birbirlerine kavuşmuş oldular. Peri yaşamı boyunca Gwynglen'i gözettiğini söyledi. Helie'yi Arthur'un sarayına gönderen de oydu. Çünkü Gwynglen'in o işe gönüllü olacağını adı gibi biliyordu. Kulağına adını fısıldayan ve sonunda kim olduğunu öğrenmesini sağlayan da oydu. Ne var ki Kral Arthur'un büyük bir yarışma düzenlediği haberi kulağına çalındığında peri sevgilisini artık elinde tutamayacağını biliyordu. Sevgilisinin kollarında uyuyakalan Gwynglen ertesi sabah gözlerini açtığında kendini bir ormanda buldu. Zırhını kuşanmıştı ve yanı başında da bir at duruyordu. Gwynglen yarışmada yiğitliğini defalarca kanıtladı ve sonunda kendisini orada da yalnız bırakmayan sarışın Esmeri'ye yeniden kavuştu. Birlikte Senedon'a gittiklerinde kentin yine insanlarla dolup taştığını görünce mutluluktan havalara uçtular. Orada evlenip sevinç gösterileri arasında kral ve kraliçe ilan edildiler. Yorum: Meçhul Güzel'in öyküsünde kimlik arayışı irdelenmekte ve gerçek kimliğin ancak tehlike ve güçlüklerle yüz yüze gelindiğinde keşfedilebileceğine dikkat çekilmektedir. Öykünün başında Gwynglen çoğu genç gibi kim olduğundan haberdar değildir. Kimliğini keşfetmesi için birçok tehlikeyi göze almak zorundadır. Gündelik yaşamda her birey dünyaya açılabilmek için evin güvenli ortamından kopmak durumundadır. Efsanelerin birçoğunda canavarla boğuşmak, kötülüğün üstesinden gelmenin olmazsa olmaz koşuludur. Önlerine çıkanı yakıp yıkan canavar ya da ejderhalar genelde insana özgü açgözlülüğün, karmaşa ve yıkıcılığın simgesidirler. Ancak Gwynglen'in görevi ejderhayı öldürmek değil, onu öpüp büyüyü bozmak ve kenti yeniden yaşama döndürmektir. Bu da insanın ruhundaki yıkıcılığa karşı verilen savaşta şefkat ve hoşgörünün öfke ya da sindirmeye kıyasla çok daha etkili olduğunu gözler önüne sermektedir. Durağanlık ve yozlaşmayı körükleyen kötü niyetli büyücüler Mabon ve Evrain yaşam karşıtı bir gücü simgelemektedirler. İnsanlarını uzaklaştırmak suretiyle kenti duygudan ve yaşamdan yoksun kılarlar. Ellerinde mumlarıyla gülü oynaya Gwynglen'i karşılayan ozanlarsa yürüyen ölüler, yani içlerindeki umutsuzluğa ve karanlığa yenik düşerek yaşamdan ellerini eteklerini çekmiş insanlardır. Mabon da ruhen ölüdür. Yüreğinde sevgiden, şefkat ya da mutluluktan eser yoktur. Bu yüzden de anında taşa dönüşür. Gwynglen'in üstesinden gelmeyi başardığı bu kötülük imgeleri yalnızca dış dünyanın bir yerlerinde karşılaşabileceğimiz türden imgeler değil, aynı zamanda kendi içinde de var olan içsel unsurlardır. Bunlar tüm gençlerin aydınlığa çıkabilmeleri, gerçek kişiliklerini keşfedip doyurucu ve üretken bir yaşam sürdürebilmeleri için karşı koymak ve boğuşmak zorunda oldukları karanlık, yıkıcı ve engelleyici unsurlardır. Büyücüler, uyuşturucu bağımlısı ya da katil olan çok sayıda genç insanda tanık olduğumuz içler acısı ızdırap ve umutsuzluğun birer yansımasıdırlar. Kraliçe ve kenti gibi onlar da kendilerini dünyanın ıssız ve iğrenç bir yer olduğu ve en ufak bir umut ışığının kalmadığı duygusuna kaptırmışlardır. Bu tür yaşam karşıtı güçlerin sorumluluğunu topluma ya da yönetime yüklemek yeterli değildir. Zira bu güçler hepimizin içinde vardır. bir kimliğe kavuşmak için onlarla dürüst bir biçimde yüzleşmemiz ve üstesinden gelmemiz gerekir. Çorak kentin kraliçesiyle evlenerek kentin yeniden yaşam bulmasını sağlayan Gwynglen böylece ölümün değil yaşamın kralı olur. Peri kızının da sevgisini kazanır. Nitekim ona kim olduğunu söyleyen de peridir. Bir zamanlar kişinin gerçek adının onun öz varlığını içerdiğine inanıldığı düşünürse Gwynglen'de kim olduğunu ve gerçek kimliğinin ne olduğunu ancak kendisine adının bağışlanması sonucunda öğrenir. Cesareti ve çekiciliğiyle perinin gönlünü fetheder ama sonuçta üzerindeki büyünün bozulmasını öyküye Kral Arthur'a bağlılığı biçimde yansıyan görevine olan bağlılığına borçludur. Gwynglen yaşamını peri kızıyla birleştirip periler alemine katılmak yerine bir insan olan kraliçeyle evlenir ve insanlara ait olan bir kenti yönetir. Bu da öykünün en can alıcı izleklerinden biridir. Zira Gwynglen düşsel bir yaratıkla değil de ancak gerçek bir kadınla evlendiğinde kimliğini tam anlamıyla keşfetmiş olur. Gerçek kimliğine kavuşması için düşlerindeki aşk ve zevklere sırt çevirmesi gerekir. Çünkü olgunlaşmaya giden yol insanın aklını çelen güllük gülistanlık düşler ülkesinde değil, insanların yaşadığı gerçek dünyadadır. Öyle ki peri kızı gereğinden uzun bir süre birlikte olması durumunda Gwynglen'in sürükleneceği ruhsal ölümü temsil etmektedir. Ve perinin dünyasına giden yol sonuçta kesik kafalarla çevrilidir. Perinin sihirli adası, yaratıcı gücümüzü ortaya çıkarabilecek gerçek yaşamla hiçbir bağlantısı olmayan düşler alemimizin bir yansımasıdır. Peri kızı ayrıca bizlere yaşama atılma gücünü kazandıran ülküleri de temsil etmektedir. Ülküler insana iyinin, doğrunun ve güzelin peşinde koşma duygusunu aşılar. Ancak doğaları gereği yine de ülkülerin tümüne ulaşmak asla mümkün olmadığı gibi düşler alemine gereğinden fazla takılmamız durumunda asıl çaba harcamamız ve ilgi göstermemiz gereken dış dünyayı gözden kaçırmamız işten değildir. İnsanoğlunun hem ideallere hem de bir gerçeklik duygusuna gereksinimi vardır. Çünkü her birey yaşamını şimdi ve burada sürdürmeyi kabullenmek ve gerçek kimliğine insan olma çerçevesinde kavuşmak zorundadır. Gılgamış ve Yaşam Ağacı, Ölümlülüğü Kabullenmek. Gılgamış destanı kökleri 4000 yıl öncesine uzanan ve mitolojinin en önde gelen kahramanlarından ilkinin serüvenlerini konu alan bir Babil öyküsüdür. Kendisinden sonra gelen mitoloji kahramanları gibi Gılgamış da birey olmaya ve yaşam mücadelesi vererek dünyada belli bir konum edinmeye çabalarken her birimizin içindeki kahramanca özellikleri yansıtır. Öykünün burada bizleri ilgilendiren bölümünde Gılgamış'ın ölümsüz olmaya can atışı ve bunun için denizin dibindeki yaşam ağacını bulmak üzere yola koyuluşu dile getiriliyor. Tahmin edilebileceği gibi Gılgamış da gençliğin umut ve düşlerinin yaşamın son gerçekleriyle çakışması sonucunda herkesin eninde sonunda öğrenmesi gerekenleri öğreniyor. Henüz toy bir delikanlı olan Gılgamış ile arkadaşı Enkidu, canavarlar ve iblislerle çok kez boğuşmuş, her seferinde de bu boğuşmalardan yüzlerinin akıyla çıkmışlardı. Gel gelelim Enkidu, öteki tanrıları da kendisinin ölmesi gerektiğine inandıran ulu tanrıça İştar'ın gazabına uğradı. Gılgamış yiğitliği dillere destan can dostunun beklenmedik bir anda ve haksız yere öldürüldüğünü öğrenince kara yaslara büründü. Yasa bürünmesinin nedeni yalnızca dostunu yitirmiş olması değil, Enkidu'nun ölümüyle birlikte kendisinin de ölümlü olduğunun ve günün birinde öleceği düşüncesinin kafasına dank etmesiydi. Gılgamış gibi yiğit bir kahramanın oturup da tüm insanlığın son yazgısı olan ölüm konusunda derin düşüncelere dalması beklenemezdi. Nitekim o da ölümsüzlüğün peşine düşmeye karar verdi. Tanrıların insanları cezalandırmak için gönderdikleri büyük tufandan salimen kurtulan atası Utnapishtim'in yeryüzünde o güne dek ölümsüzlüğe ulaşan tek kişi olduğunu bilen Gılgamış onu bulup kendisinden yaşamla ölümün gizlerini öğrenmeyi kafasına koymuştu. Yolculuğunun daha ilk başında akrep adamla karısının nöbet tuttuğu yüksek sıra dağlarla karşılaştı. Akrep, adam Gılgamış'a hiçbir ölümlünün gücünün bu dağları aşmaya ve tehlikelerine göğüs germeye yetmediğini söyledi. Ancak Gılgamış ona neden böyle bir serüvene kalkıştığını anlatınca akrep adam hayranlık içinde kahramanın geçmesine izin verdi. Karanlıkta 12 fersah yol alan Gılgamış sonunda güneş tanrısının oturduğu yere vardı. Güneş tanrısı boş yere çabaladığını söyleyerek kendisini uyarmaya çalıştıysa da o söylenenlere hiç kulak asmadı ve yoluna devam etti. Sonunda ölüm denizinin kıyılarına ulaştı. Orada karşılaştığı ve elinde bira testisi olan kadın nöbetçi de tıpkı akrep adam ve güneş tanrısı gibi Gılgamış'ı yolundan çevirmeye çalıştı. Bira testili kadın ona yaşamın tadını çıkartmak gerektiğini anımsattı. Gılgamış, ne dolanıp duruyorsun? Nasılsa aradığını bulamayacaksın. Tanrılar insanları yarattıklarında onları ölümlü kılarken yaşamın gizlerini kendilerine saklamayı yeğlediler. Karnını tok tut Gılgamış ve yaşadığın her günün keyfini çıkar. Gece gündüz gül oyna. Yıkan ve elini tutan çocuğa özen göster. Kadınını hoşnut tut. Zira insanoğlunun görevi bundan ibaret. Ama Gılgamış arkadaşı Enkidu'yu ve kendi kaçınılmaz sonunu bir türlü kafasından atamadığı için bu tehlikeli yolculuktan vazgeçmedi. Kıyıda dünyayı yerle bir eden büyük tufan sırasında Utnapishtim'in gemisinin ser dümeni olan eski gemiciye rastladı. Yaşlı gemiciden ölümün sularını birlikte aşmalarını istedi. Ancak yaşlı denizci ona kendi kayığını yapıp denize açılmasını ve kürek çekerken ölüm sularının bir damlasına bile kesinlikle el değdirmemesini söyledi. Gılgamış söylenenleri yerine getirdi ve sonunda büyük tufandan sağ çıkan tek kişinin yaşadığı adaya vardı. Ancak Utnapishtim ötekilerin Gılgamış'a söylediklerini yinelemekten başka bir şey yapmadı. Tanrılar ölümsüzlüğü kendilerine ayırmışlar. İnsanoğlu için ölümlülüğü uygun görmüşlerdi. Sonunda umudunu yitiren Gılgamış, omuzları çökük bir biçimde oradan ayrılmaya karar verdi. Bu haline acıyan Utnapishtim ona denizin dibinde yetişen ve yaşlıları gençleştirebilen gizli bir ağaçtan söz etti. Küreye yüklenen Gılgamış, ölüm denizin ortalarında sulara dalıp ağacı buldu ve bir dalını kopartıp yanına aldı. Salimen karaya ulaşınca torbasına sakladığı hazineyi sırtlanıp evinin yolunu tuttu. Gılgamış yıkanmak ve üstünü değiştirmek için bir göl başında mola verdiği sırada ölümsüzlük ağacının efsunlu kokusunu alan bir yılan dalı bulup yapraklarını oracıkta yedi. Yılanın geri değiştirerek kendini yenileyebilmesi işte bu yüzdendir. Bunun üzerine yiğit Gılgamış yere çöküp hüngür hüngür ağlamaya başladı. Kendisine söylenenlerin doğru olduğunu artık anlamıştı. Kahramanların en güçlü, en yürekli olanı bile eninde sonunda bir insandı ve bu yüzden de yaşadığı her anın tadını çıkartmayı ve kaçınılmaz sonu kabullenmeyi öğrenmek zorundaydı. Yorum. Bu öykü aslında yorum gerektirmiyor. İletilmek istenen ana düşünce açıkça ortada. Üstelik günümüzde de en az 4000 yıl öncesi kadar geçerli olan bir konuyu irdeliyor. Bir süredir zaferden zafere koşan genç kahraman Gılgamış, ansızın yaşamın hiç de adil olmayan yüzüyle karşılaşır. En yakın dostunu yitirir ve kendisine bunun tanrıların takdiri olduğu dışında herhangi bir açıklamada bulunulmaz. Benzer biçimde bizler de sevdiğimiz birini yitirdiğimizde yaşamın acımasız yüzüyle er geç tanışmış oluruz. Yitirilen kişi anne, baba, büyük anne ya da dede gibi aile çevresinden birileri olabileceği gibi okul ya da işten bir arkadaş da olabilir. Dahası insanoğlunun payına neler düşebileceğini öğrenmesi için her zaman birilerinin ölmesi de gerekmez. Birçok kişinin yaşadığı türde bir sıkıntı, bir hastalık ya da yaşamımızı zehir edip tüm düşlerimizin suya düşmesine yol açan bir olumsuzluk da pekala aynı işlevi görebilir. Gılgamış da bütün gençler gibi başta bu yazgıyı kabullenmek istemez. Çünkü o özel biridir, bir kahramandır. Canavarların üstesinden gelmeyi becermiş ve dünyaya damgasını vurmuş biridir. Başkalarının başına bir felaket geldiğinde içimizden çok yazık ama benim başıma öyle bir felaket gelmez diye geçiririz. Gençlikte geleceğe güvenle bakar ve özel biri olduğumuzu düşünürüz. Yaşamın ilk yarısında bize bağışlanan armağanlardan biri de budur. Şansımız yaver giderse bu duyguyu daha da geliştirip güçlendirerek yaşamın sonraki evrelerine aktarmamız mümkün olabilir. Ancak önümüze geleni de ele geçirebileceğimiz yönündeki bu güçlü inanç günün birinde gerçeklikle karşı karşıya kalır. Gılgamış ölümsüzlüğün yalnızca tanrılara özgü bir özellik olduğu konusunda hem nöbetçiler hem de atası Utnapishtim tarafından uyarılsa da bu öğütlere kulak asmaz. Ve canını tehlikeye atmak pahasına ölümsüzlük ağacının bir dalını çalar. Gılgamış'ın öyküsü yaratılış öyküsünden de eskidir ve Babilli kahraman Adem ile Havva gibi tanrılar tarafından cezalandırılmaz. Haberi usulca eve taşıyan yılan kılığına giren doğanın ta kendisidir. Eski çağlardan kalma bu öyküde derin bir çelişki yatmaktadır. Gılgamış gibi bizler de gençliğimizde yaşama meydan okumak ve yaşamın sınırlamaları karşısında gücümüzü sınamak gereğini duyarız. Hatta yine Gılgamış gibi çoğu zaman kazançlı çıkıp hedeflerimizin büyük bölümüne ulaşabiliriz. Gençlikte korkaklık sergilemek, yaşamın amacını gözden kaçırmaktır. Çocukluk günlerine yapışıp kalarak yaşamın güçlüklerinden sakınmaya çalışmak da kişinin insan olarak en temel yazgısına sırt çevirmesi anlamına gelir. Bir gencin yaşamın haksızlıklarına meydan okuması ve yazgısıymış gibi görünen koşulları sınaması son derece doğru bir tavır olmakla birlikte bazı engellerin aşılmasının mümkün olamayabileceği gerçeği de sonunda kafamıza dank edebilir. Dinsel ya da ruhsal inançlarımız ne olursa olsun bu engelleri ister Tanrı'nın takdiri, ister insandan gelen engeller ya da yaşamın cilvesi olarak algılayalım, insan olmak dışında bir iddiamız olamaz. Neşeden olduğu kadar acı ve hüsrandan da payımıza düşeni almak zorundayız. Yaşamı tepeden tırnağa yenileyen ve yaşlıları gençleştiren ağaç bizlere, sağlık merkezleri ve kozmetik cerrahi kliniklerini çağrıştırabileceği gibi çoğumuz otuzumuza merdiven dayar dayamaz gençliği uzatmanın yollarını araştırmaya koyuluruz. Bu yerinde ve son derece doğal bir davranış olabilir. Ancak Gılgamış olgunluğa erişmenin müthiş bir duvar gibi önüne dikildiğini keşfeder. Gücünün bilincinde olan ve yaşamın sorumluluğunu omuzlanan kişi gerçekten de kahramandır. Hepimiz kişiliğimiz ve yeteneklerimiz ölçüsünde de olsa böyle bir güce sahibiz. Yaşamın sınırlarını bilip buna saygılı davranabilen, haksız gibi görünse de yaşamın bu dünyada ve şimdi yaşanması gerektiğini kabullenen genç kadın ya da erkeğin gerçekten de bir yetişkin olduğu söylenebilir.